Deutsche Welle. Olaylar ve yankılar.
Deutsche Welle Türkçe'nin yayınına hoş geldiniz. Mikrofonda Gezal Acar. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ukrayna'nın doğu kentlerindeki karmaşada Rusya'nın parmağı olduğuna dair fotoğraflar sundu. Kiev'de temaslarını sürdüren Biden'ın sunduğu kanıtlarla bölgedeki ayrılıkçılara Rus askerlerin destek verdiğinin anlaşıldığı öne sürülüyor. Moskova-Kiev hattında sıcak gelişmeler yaşanırken olaylar ve yankılarda bugün gündem başlığımız Ukrayna krizi. Tarafların karşılıklı taleplerini sunduğu ancak henüz barışçı çözümün bulunmadığı bölgedeki gelişmeleri aktaracağız. Alman basınında eleştirilerin odağında yine Rusya Devlet Başkanı Putin yer alıyor. Basın köşemizde bugün haber portallarında öne çıkan konuları aktaracağız. Ayrıca programımızda tarihte bir yolculuğa çıkıp Birinci Dünya Savaşı'nın unutulan Afrikalı kurbanlarını hatırlatacağız sizlere. Ve Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'ya çıkan ilk ikinci lig takım belli oldu. Hepsi ve daha fazlası ilerleyen dakikalarda yer vereceklerimiz arasında. Deutsche Welle Türkçe'nin yayını başlıyor. Önce günün öne çıkan gelişmelerinin değerlendiği haber turu için mikrofon Hülya Şenk'te.
Deutsche Welle Haberler.
Amerikalı yetkililer Suriye'deki iç savaşta ikinci kez kimyasal silah kullanıldığına dair bulgular elde edildiğini açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada isyancıların kontrolündeki Kef Zeyta köyünde Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiaların incelendiği belirtildi. Bakanlık sözcüsü saldırıda klor gazının kullanıldığının tahmin edildiğini ifade etti. Başkent Şam yakınlarında geçen yıl düzenlenen kimyasal saldırı da yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve ardından Esad yönetimi uluslararası toplumun baskısıyla sahip olduğu kimyasal silahların imha edilmesini kabul etmişti. Kiev'de temaslarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ukrayna'ya Washington'ın destek olacağı konusunda güvence verdi. Ukrayna parlamentosunda konuşan Biden, Ukrayna'ya ekonomik yardımda bulunmaya hazır olduklarını belirterek Kiev yönetimini de yolsuzluklarla daha fazla mücadele etmesi gerektiği konusunda uyardı. Biden, 25 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimlerinin ülke tarihi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Rusya'nın Kiev yanlısı Tatar lider Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ülkeye girişini yasakladığı bildirildi. Fransız haber ajansı AFP, Tatar Meclisi basın sekreterinin Kırım'a 5 yıl giriş yasağı getirildiğini açıkladığını duyurdu. Kiev'e doğru yola çıkan Abdülcemil Kırımoğlu'na sınırda verilen belgede kendisine 19 Nisan 2019 tarihine kadar Rusya Federasyonu sınırlarına giriş yasağı getirildiği belirtildi. Tatarlar Kırım'ın Rusya'ya bağlanması sürecinde Kiev'den yana tavır almışlardı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna krizi göz önünde bulundurulduğunda Avrupa Birliği'nin enerji politikasını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Tusk, Financial Times gazetesine yazdığı yazıda Rusya'ya bağımlı olmanın Avrupa'yı zayıflattığını belirterek Avrupa Enerji Birliği'nin kurulmasını önerdi. Tusk, Avrupa ülkelerinin enerji alanında işbirliğini artırmalarını istedi. Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel iki günlük resmi bir ziyaret için Çin'e gitti. Başkent Çin'de Çin Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilileriyle bir araya gelen Gabriel, enerji verimliliği konusunda Çin'de büyük bir pazar oluştuğunu ve bu alanda Alman şirketlerinin önemli rol üstlenebileceğini söyledi. Gabriel, enerji verimliliği sistemleri konusunda Almanya'nın dünya çapında öncü olduğunu vurguladı. Çin yetkililer de hava kirliliğiyle mücadelede Almanya ile işbirliğini artırmak istiyor. Meksika'nın başkenti Meksiko'da binlerce kişi bugün geçen perşembe günü hayata veda eden ünlü yazar Gabriel Garcia Marquez'i uğurladı. Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar Marquez'in külleri ailesi tarafından Güzel Sanatlar Sarayı'na getirildi. Saray çevresinde toplanan kalabalık dakikalarca alkış tutarak ünlü yazarı karşıladı. Kolombiya hükümeti de Marquez için bugün resmi bir cenaze töreni düzenleyecek. 87 yaşındaki yazar İspanyol dininin en büyük yazarlarından biri olarak kabul ediliyordu.
Teşekkürler Hülya Şenk. Avrupa ve dünyada öne çıkan gelişmeleri internet sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Bunun için herhangi bir arama motoruna DW Türkçe yazmanız yeterli. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden Deutsche Welle Türkçe'nin Facebook ve Twitter hesaplarından da yine haberlerimizi takip edebilirsiniz.
Deutsche Welle.
Kiev'de temaslarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ukrayna'ya siyasi ve ekonomik yardım sözü verdi değerli dinleyenler. 25 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçiminin Ukrayna'nın tarihindeki en önemli oylama olacağını söyleyen Biden, Kiev yönetiminden yolsuzlukla mücadele etmesini istedi. Ukrayna'nın geçici devlet başkanı Turchinov ve Başbakan Yatsenyuk'la bir araya gelen Joe Biden, ülkedeki Batı ve Rusya yanlılarını bütün Ukraynalıların beklentilerine cevap veren bir anayasa hazırlamaya davet etti. Ülkenin doğusunda ise şiddet olayları devam ediyor. Bölgedeki ayrılıkçıları tahlil etmek oldukça güç, kimden destek aldıkları ise cevapsız sorular arasında yer alıyor. Mikrofonlarımızı Alman Dış Politika Topluluğundan Orta ve Doğu Avrupa uzmanı Liana Fix'e uzattık.
Alman Dış Politika Birliği'nden Doğu Avrupa uzmanı Liana Fix, öncelikle Ukrayna'nın doğusunda yaşayan Rusya yanlılarının azınlıkta olduğuna dikkat çekiyor. Fix kendilerini bağımsız Doğu Ukrayna milisleri olarak nitelendiren grubun Moskova tarafından desteklenme olasılığının bulunduğunu da sözlerine ekliyor. Diğer yandan Ukrayna'da aşırı sağcı Svoboda Partisi ve Rusya tarafından sık sık dile getirilen aşırı milliyetçi Sağ Sektör adlı oluşumlar da var. Peki batılı ülkeler müzakere masasına doğru taraflarla mı oturuyor? Liana Fix yanıtlıyor.
Müzakerelerde Rusya'nın güçlü bir etkisi olduğundan aslında evet. Ancak Rusya kabul etmediği müddetçe Doğu Ukrayna'da ayrılıkçılarla yapılan müzakerelerden sonuç alınamaz. Yulia Tymoshenko daha önce ayrılıkçıların da görüşmelere dahil edilmesini önermişti. Ancak bu öneri ayrılıkçıları taraf olarak kabul etme anlamına geleceğinden eleştirilmişti. Diğer yandan ayrılıkçıların Doğu Ukrayna'yı neden de temsil ettiklerini de bilmiyoruz.
Ukrayna krizi farklı boyutlar kazanırken Batı ülkeleri de nasıl bir ortak politika izleyeceğini belirlemeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri de dış politik gücünü krizin giderilmesi için kullanmaya çalışıyor. Bu amaçla Ukrayna'ya giden Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ukrayna'ya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Orta ve Doğu Avrupa uzmanı Liana Fix, krizin tırmanması durumunda Almanya'nın nasıl bir politika izlemesi gerektiğini ise şöyle belirtiyor.
Almanya hükümeti adımlarını şimdiye kadar oldukça temkinli attı. Ancak Almanya'nın Rusya'ya karşı elindeki son koz ekonomik yaptırımlar. Bu yaptırımın şimdiden dile getirilmesinden yana değilim. Bu yaptırımların gerçekten hayata geçirilmesi zor göründüğünden bunları dile getirmenin ne kadar akıllıca olduğunu bilemiyorum.
Fix ayrıca 25 Mayıs'ta yapılması beklenen erken seçimlerin önemini vurguluyor.
Erken seçim Ukrayna'nın istikrarı yakalayabilmesi açısından çok önemli. Çünkü bugüne kadar Kiev'deki hükümetin meşru olmadığı konusunda eleştiriler dile getiriliyor. Meşru bir başbakan seçildiğinde muhatabınız bellidir. Fakat diğer yandan da Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçılar ya da Rusya bu seçimlerin barış ortamı içerisinde yapılmasına izin verir mi diye düşünmeden de edemiyorum.
Fix seçimlerden Rusya yanlısı bir adayın galip çıkma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtirken, Batı dünyası kararlı adımlar atmadıkça Ukrayna'daki ayrılıkçıların elinin güçleneceğini ve batılı ülkelerin bu nedenle en kısa zamanda somut adımlar atması gerektiğinin de altını çiziyor.
Deutsche Welle. Alman basını.
Ukrayna krizi Avrupa'da olduğu gibi Almanya'da da geniş yankı bulmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Moskova-Kiev hattındaki gerilim sürerken Alman basında hemen tüm haber portalları konuya dair haber analiz ve değerlendirmelere yer veriyor. Olaylar ve yankılarda sıra basında öne çıkan konularda. Basındaki gelişmeleri editör arkadaşım Başak Özer'le değerlendireceğiz bugün de. Hoş geldin Başak.
Hoş bulduk.
Alman basında yurt dışı haberlerinde gündem başlığı Ukrayna krizi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Kiev temasları, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlarının Cenevre'de varılan anlaşmaya yönelik sözlü atışmaları ve tabii Ukrayna'daki sıcak gelişmeler hemen her portalda yer bulurken özellikle dikkat çeken bir haberi Tageszeitung gazetesi aktarıyor okuyucularına. Die Tageszeitung kısa adıyla TAZ, Rus askerleri olduğuna dair kanıt başlıklı bir ifadeye yer veriyor ve Ukrayna'nın doğusundaki karmaşadan sorumlu olanların tespit edildiğini öne sürüyor. Başak, ayrıntıları senden alalım.
TAZ'daki haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu bir kanıttan bahsediliyor. Ukrayna'nın doğusundaki kentlerde kamu binalarını işgal eden askerlerin Rusya'ya bağlı olduğunun ispatı olarak gösteriliyor bu fotoğraflar. Hatırlarsak askerlerin üniformalarında herhangi bir arma olmadığından doğu kentlerindeki ayrılıkçıların hangi ülkeye bağlı oldukları da belirlenemiyordu. Farklı dönemdeki fotoğraflarla Kramatorsk kentindeki fotoğraflar karşılaştırılmış. 2008 yılında Gürcistan'daki Rus özel birliklerine bağlı bir Rus askerin doğu kentlerinde çekilen yeni fotoğraflarda da yer aldığı öne sürüldü Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Fotoğrafların Kiev'deki geçici yönetime teslim edildiğini yazıyor TAZ bugünkü sayısında.
Aynı haber Der Spiegel dergisinde de öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kanıt olarak sunduğu fotoğraflara atıfla Ukrayna'nın doğu kentlerindeki ayrılıkçılarla birlikte Rus askerleri de mi faaliyet gösteriyor sorusu sorulmuş bugün derginin internet portalında. Evet, Ukrayna'nın doğu kentlerindeki karmaşada Rusya'nın parmağı olduğu yönündeki haberler öne çıkıyor bugün. Aynı zamanda Cenevre'de tarafların uzlaştığı anlaşmaya da atıflar yapılıyor. Die Welt gazetesi Rusya'nın Cenevre'de varılan anlaşmaya uymayı aklının ucundan geçirmediğinin artık iyice anlaşıldığı ifadesine yer veriyor. Değerlendirmede yine eleştirilerin odağında Putin yer alıyor Başak.
Evet, gazete Ukrayna'nın doğusunda rozetsiz askerlerin faaliyetlerini sürdürdüğünü ve buna rağmen Moskova'nın Kiev'deki geçici yönetimi Cenevre'de varılan anlaşmaya uymamakla suçladığına dikkat çekiliyor. Die Welt, Rusya'nın aylardır söylediği yalanlara bakılacak olursa Rusya'nın gerçekleri çarpıtmasına da artık alışıldığını yazıyor. Değerlendirmede bir de önemli bir detayın altı çiziliyor Gezal. Putin'in Avrupa'yı ve Avrupa'nın çatışmalar karşısındaki çekingenliğini Avrupa'nın kendisinden daha iyi görebildiğini yazıyor Die Welt.
Konuya dair ilgi çekici bir yorum da Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde var. Gazete Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Ukrayna ve Rusya arasında yapılan zirve sonucu Cenevre'de mutabık kılınan anlaşmanın zayıf yönlerini okuyuculara aktarıyor.
Gazetede Moskova'nın tehditleri ve Sloviyansk kentindeki çatışmaların anlaşmanın zayıflıklarını ortaya koyduğu yazılıyor. Anlaşmanın sadece Kırım'ın ilhakını görmezden gelmekle değil, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla zarar verecek yollarda açtığına dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın askeri seçeneği en başında kullanmayacaklarını söyledikleri için hareket alanlarını daralttıkları da belirtiliyor. Dolayısıyla da ne yapılacağını Batı'nın Kremlin'e değil, Kremlin'in Batı'ya gösterdiği yorumu yapılıyor gazetede.
Başak, eleştirilerin odağında Rusya var ağırlıklı olarak. Ukrayna krizine yönelik gelişmelerden biri daha basında öne çıkıyor. O da Polonya Başbakanı Donald Tusk'un Financial Times'ta açıkladığı öneri. Tusk, Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmak için bir Avrupa Birliği gaz birliği kurulmasını önerdi. Süddeutsche Zeitung gazetesi öneriyi haber olarak taşıyanlardan. Önerinin ayrıntılarını senden alalım.
Biraz önce haberlerde de değindik aynı konuya. Donald Tusk, Avrupa'daki Bankalar Birliği modeline benzer bir enerji doğal gaz birliği oluşturulmasını önerdi. Bu kapsamda 28'ler Avrupa'sının doğal gaz ve petrol tedarikinde daha sıkı bir işbirliği gerçekleştirmesi öngörülüyor. Tusk, doğal gaz ithalatının Avrupa Birliği bünyesinde kurulacak tek bir merkezden koordine edilmesini öneriyor. Polonya Başbakanı, Ukrayna krizindeki gerilim nedeniyle Rus lider Putin'in doğal gaz silahını çekmiş olmasından ders çıkarılması gerektiğine de dikkat çekiyor. Ve Avrupa Birliği üyelerinin enerji politikalarında da dayanışma içinde olmasının önemini vurguluyor.
Polonya Başbakanı önerisinin kabul görüp görmeyeceğini bekleyip göreceğiz. Evet, teşekkürler Başak Özay. Alman basını ve yine Avrupa ve dünyadaki gelişmeleri internet sayfamız üzerinden de takip edebilirsiniz. Adresimiz dwturkce.com.
Ekonomi.
Avrupa ekonomisi yavaş yavaş iyileşme rotasına girse de borç da yeniden yükselmeye başladı değerli dinleyenler. Devlet borçları kadar özel sektörün borçları da artıyor. Peki borç affı tek başına sorunun çözümüne yardımcı olur mu? Borçlanmanın azaltılması için en etkili reçete ne? İktisatçıların önerilerini haberimizde derledik.
Danışman ve iktisat uzmanı Daniel Stelter için yıllardır yaşanan ne bankacılık krizi ne de devlet borçları krizi. Ona göre bu yaşananlar tüm Batı dünyasının borç krizi. 1980 yılından bu yana devletlerin, şirketlerin ve hanelerin borçları iki kattan daha fazla arttı. Stelter, Trilyonluk Borç Bombası adlı kitabında borçlanma oranının gayri safi yurt içi hasılanın %160'ından %320'sine çıktığını yazıyor. Devlet ve bireyler neden bu kadar çok borçlandı? Stelter'e göre bu yanlış ekonomi ve para politikasının bir sonucu. Berlin Duvarı'nın yıkılmasından ve Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne katılmasından sonra sanayi devletleri özellikle Asya'nın yoğun maliyet baskısını hissetmeye başladı. Eğitim ve inovasyona yatırım yerine bireyler ve politikacılar daha kolay bir yolu borçlanmayı tercih etti. Amerikalılar kredilerle herkesin ev sahibi olması hayalini gerçekleştirirken Avrupa refah devletini borçla finanse etti. Ortak para birimi de daha resmi olarak yürürlüğe girmeden önce Güney Avrupa ülkelerinde borç alemini adeta davetiye çıkardı. IFO Enstitüsü Başkanı Hans Werner Zinn şöyle konuşuyor.
Euro wurde angekündigt 1995.
Euro 1995 yılında Madrid'deki zirvede açıklandı. İki yıl sonra faiz pratikte Almanya seviyesine düşmüştü. Daha sonra borçlanıldı ve krediyle finanse edilen ücretler iş gücü verimliliğindeki artışın üzerine çıktı.
Bu durum finans piyasası yeni kredi taleplerini yerine getirdiği müddetçe iyi gitti. 2007 yılında gayrimenkul ve kredi balonu patladı. Önce Amerika Birleşik Devletleri'nde sonra da Avrupa'da. Yunanistan'ın devlet borçları yangın gibi bütün Euro bölgesine yayılma tehlikesine yol açtığında devlet borçları krizi kavramı gündeme gelmeye başladı. Bonn Üniversitesi İktisat Profesörlerinden Moritz Schularik Yunanistan'ın istisna olduğu görüşünde. Schularik, İrlanda ve İspanya'daki krizin kamu borç kriziyle ilişkisi olduğunu düşünmüyor.
Bunlar kısmen yurt dışından çok fazla krediyle finanse edilmiş fakat daha sonra patlayan klasik gayrimenkul balonuydu.
İspanya'daki 2,5 milyar euroluk borcun %70'i özel sektöre ait. İrlanda, euro kurtarma mekanizmasından faydalanmayı kabul etse de bu ülkenin borç stoku gayri safi yurt içi hasılanın %400'ünü buluyor. Özel sektörün borç toplamı içindeki payı 3'te 2'nin üzerinde. Özetle en büyük risk özel sektörde. Bonlu iktisatçı Schuladek'in yönetimindeki bir ekibin yaptığı bir çalışmada da bu sonuca varıldı. Araştırmacılar 1870 yılından beri dünyanın başına gelen 90 finans krizini incelemişler.
Genelde finans krizleri ve şu anda yaşadığımız gibi finans sisteminin çöküşü özel sektördeki borç sirkülasyonundan kaynaklanıyor.
Şu ana kadar çözüm için hep devlet borçlarını azaltma reçetesi sunuldu. Bu yanlış bir teşhisin yanlış bir reçeteyle tedavisi olabilir mi? Daniel Stelter şimdiye kadarki tasarruf önlemlerinin büyümeye zarar verdiğini, ek borçlanmanın da borcun azaltılmasına yetmeyeceğini belirtiyor. Stelter'e göre yeni borç affı olmadan krizin üstesinden gelmek mümkün olmayacak.
Deutsche Welle.
Birinci Dünya Savaşı sırasında sadece Doğu Afrika'da 1 milyon insan hayatını kaybetti değerli dinleyenler. Avrupalılar çıkarları için o yıllarda sömürgelerindeki Afrikalıları savaşa sürüklediler. Ancak buna rağmen bugün savaşın Afrikalı kurbanları neredeyse unutulmuş durumda.
Birinci Dünya Savaşı'nın Afrikalı kurbanları için dikilen anıt Afrika'da değil Fransa'da. 3000'den fazla Güney Afrikalı askerin hayatını kaybettiği Delville Ormanı'nda. Güney Afrika Lejyonları adlı derneğin yönetim kurulu üyesi John Del Monde bu bölgeyi çok iyi tanıyor.
Sadece Namibya ve Güney Afrika'da anma törenleri düzenlemeyeceğiz. Fransa'nın Deauville ormanına da bir delegasyon göndereceğiz. Ayrıca Flandriya'da hayatını kaybeden Güney Afrikalı askerleri anmak için orada da bir anıt yapacağız.
Del Monte, İngiliz Krallığı bayrağı altında savaşarak hayatını kaybeden insanların geldiği ülkelerdeki derneklerle işbirliği yapıyor. O dönem Belçika, Fransa, Pakistan, Kuzey Afrika ve Afrika kıtasındaki eski Alman sömürgelerinde 10 bin civarında Güney Afrikalı asker hayatını kaybetmişti. Birinci Dünya Savaşı sırasında Afrika'dan yaklaşık 2 milyon insan asker ya da diğer amaçlarla kullanılmak üzere Avrupa ya da Afrika topraklarında savaştırıldı. Önceleri ücret karşılığında gönüllü yazılıyorlardı. Ancak 1915'ten itibaren Avrupalılar binlerce Afrikalıyı zorla savaşa sürüklediler. Sadece Fransa, Almanya'ya karşı savaşmak üzere Batı ve Kuzey Afrika'daki sömürgelerinden 450 bin Afrikalı askeri cepheye gönderdi. Savaş özellikle eski Alman Doğu Afrika'sında kötüydü. Alman General Leto Forbeck, gerilla taktiği izleyerek sürekli yeni bölgeleri savaşa soktu. Silah, cephane ve diğer malzemeleri taşımakla 200 bin kişi görevlendirildi. Erkekler savaşa gidince tarlalardaki erkek gücü azaldı ve bu hasadı olumsuz etkiledi. Ya da ürünler askerler tarafından yağmalandı, düşmanın eline geçmemesi için tarlalar ateşe verildi. Bu nedenle kaç insanın açlıktan öldüğü hakkında herhangi bir bilgi yok. Bugünkü Tanzanya sınırlarında kalan Dodoma'da 1917-18 yıllarında nüfusun %20 azaldığı kaydediliyor. Tarihçiler Doğu Afrika'da savaşın etkileri nedeniyle 1 milyon insanın öldüğünü tahmin ediyorlar. Hamburg Üniversitesi'nden tarih profesörü Jürgen Zimmerer şöyle konuşuyor.
Savaş belirli bölgeleri o kadar değiştirdi ki iyileşmesi onlarca yıl aldı. Tabii tam anlamıyla iyileşti denebilirse.
Ancak Birinci Dünya Savaşı bugün Tanzanya'da artık pek konuşulmuyor. Herhangi bir anma töreni de planlanmadığı belirtildi. Binlerce asker ve görevlinin öldüğü eski Alman sömürgesi Kamerun'da da durum farklı değil. Okullarda da Birinci Dünya Savaşı çok az işleniyor. Kamerun'daki Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Jean-Emmanuel Pondi savaşın unutulmaya başladığını söylüyor.
Deutsche Welle.
Günümüzün moda tasarımcıları kesimlerini artık makasla yapmıyorlar değerli dinleyenler. Çünkü artık bilgisayar kullanıyorlar. Yüzyıllardır terzilerle özdeşleşen makasın yerini bilgisayar faresi ve klavye tam olarak almasa da tahtını zorlayacağı benziyor. Bilgisayar kullanılarak yapılan geleceğin moda tasarımını meraklıları için araştırdık.
Podyumda bir manken, üzerinde rüzgarda havalanan giysileriyle endamlı endamlı yürüyor. Müzik eşliğinde podyumun sonuna kadar geliyor ve son derece şık bir manevrayla geriye dönüyor. O sırada eteğinin rüzgarını yüzünüzde hissedeceğinizi düşünüyorsunuz. Ama öyle olmuyor. Çünkü ne manken gerçek ne de burası gerçek bir podyum. Tüm olup bitenler bir bilgisayar ekranında yaşanıyor. Hiç alışılmış bir durum değil. Ama geleceğin moda tasarımcıları artık yeni trendleri böyle belirleyecek. Çünkü makas da, iğne de, prova mankeni de artık tarihe karışıyor. Tasarımcı beyninde kurguladığı kıyafetleri bilgisayar faresi ve klavye aracılığıyla yaşama geçirecek. Tüm bu işlemlerin yapılabildiği bilgisayar programını Darmstadt'ta bulunan Fraunhofer Grafik Veri İşleme Enstitüsü'nden Jörn Kohlhammer ve arkadaşları Asüt firması için geliştirdiler. Jörn Kohlhammer, geleceğin tasarımcılarına yeni ufuklar da açacak programla ilgili şu bilgileri veriyor.
Bu elbette metal ya da elle tutulan materyallerden çok farklı, kompleks bir uygulama. Tekstilin kendine özgü bir yapısı var. Biz ona düz ve yan hatlar diyoruz. Kumaş, hatlarının nasıl işlendiğine bağlı olarak esneklik yapısına göre şekil alır. Bu özellikleri kumaşın görüntüsünü oluşturur.
Bilgisayar programcılarının geliştirdiği bu özel software, kumaşın yapısını da dikkate alıyor. Yani kumaşın türü örneğin ipekse ona göre, kotsa ona göre işlem yapıyor. Ekranda görünen mankenin üzerindeki kıyafet her adımında yavaş yavaş havaya savruluyorsa, bu durum giysinin daha yumuşak bir kumaştan üretildiğini gösteriyor. Tasarımcı bilgisayara verileri girerken kumaşın özelliklerini de işliyor. Böylece mankenin üzerinde kod varsa o kod gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde görünüyor. Bilgisayar programı ilmeklerin tek tek renklerini verecek şekilde donatıldığından, tasarımcı kafasından geçen giysiyi tamamladığında nasıl görünecekse o şekilde bilgisayar ekranında oluşturabiliyor. Çünkü prensipte tasarımcı klasik bir terzi nasıl çalışırsa bilgisayar başında aynı şekilde çalışıyor. Önce provasını alıyor, bunun için parçaları kesiyor. Oluşan bütünleri dikimin yapılacağı kişinin üzerinde göstererek tam ölçülerini alıyor. Sonra da birleştirerek kıyafeti tamamlıyor. Jörn Kohlhammer sistemin işleyişiyle ilgili şöyle konuşuyor.
Tasarımcı ayrı ayrı çizgileri keserek değişiklik yapıyor. Bunları bir araya toplayarak kesimin şeklini belirliyor. Bu işlem bilgisayar için önemli çünkü hangi parçaların dikileceğini program böylece kavramış oluyor. Üç boyutlu görüntü elde etmek için bunlar çok önemli. Böylece gerçek zamanlı hareket eden tekstil görüntüsü ortaya çıkıyor.
Kohlhammer, geliştirdikleri bu tasarım programının sadece tekstil sektöründe kullanılmayacağını da belirterek, aynı hassasiyetle çalışacak programlarla karbon, cam ve viskoz gibi maddelerin de tasarımcıların hayal güçlerine emanet edilebileceğini söylüyor. Böylece örneğin çok daha ağır yüklere dayanıklı otomobil lastiği üretmek de mümkün olabilecek.
Deutsche Welle Bundesliga.
Yayınımız spordaki gelişmelerle futbolla devam ediyor. Gelecek sezon Alman 1. Futbol Ligi Bundesliga'da oynamaya hak kazanan ilk 2. lig temsilcisi FC Köln oldu değerli dinleyenler. Kırmızı beyazlılar dün akşam aldığı galibiyetle sezon bitmeden 2. ligde şampiyonluğu garantiledi. Spor editörü Ufuk Çakır iyi bir Köln taraftarı olan Deutsche Welle Türkçe yayınlar sorumlusu Baha Güngör'le FC Köln'ü konuştu.
Alman futbolunun köklü takımlarından FC Köln yeniden 1. ligde, 2. ligde bitime 3 hafta kala dün akşam oynanan maçta Bochum karşısında 3-1'lik bir galibiyet alan Köln takımı yeniden 1. lige yükselmeyi başardı. 2012'de veda ettiği 1. lige yeniden geri dönecek yeni sezondan itibaren FC Köln takımı. Stüdyomuzda Deutsche Welle Türkçe yayınlar sorumlusu Baha Güngör var. Kendisi deyim yerinde ise sıkı bir Köln taraftardı. Baha Güngör, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Dün akşam herhalde maçtaydınız.
Maçtaydık, sahadaydık. Hatta yani sonra bütün seyirciyle beraber ben de sahaya girdim ve tabiri caizse yani belki de yaşımdan utanmam da gerekiyor ama yani çimlerin üstünde bayağı bir dans ettik evet arkadaşlar.
Olur mu, bu güzel bir mutluluğu paylaştınız. Köln yeniden 1. ligde. Aslında Alman futbolunun köklü takımlarından bir tanesi Köln. 1964'te Bundesliga'nın kurucu takımları arasında ve ilk şampiyonu. Ama 2000'li yıllarda bir asansör takım hüviyetine büründü. Çok düştü çıktı 2000'li yıllardan itibaren. Şimdi 2012'den sonra bir kez daha 1. ligdeler. Sezon nasıl geçti? Önce onu sorayım.
Sezon zor geçti. Zaten biz bu sezon 1. lige çıkmak hedefimizdi ve çıktık, o hedefe ulaştık. Fakat şimdi ikinci bir hedef var. O da 1. ligde kalabilmek. Bunun için de tabii ki yönetimin el ele verip sponsorlarla birlikte iyi futbolcuları kadromuza dahil etmek zorundayız.
Şunu soracağım. Çok kemikleşmiş bir taraftarı var Köln takımının. 2. ligde de 60 bin kişilik stadyum dolu seyirci önünde oynadı tüm maçlarını. Ve özellikle gollerden sonra bir yerel bir şarkı çalıyor stadyum içerisinde. Onunla kutluyor Köln taraftarları golü. Onun içinde de bir alaf kelimesi geçiyor. Nedir bu taraftar sevincinin birazcık tarihini, bunu biraz anlatır mısınız?
Şimdi Köln'ü bilenler, Karnaval'ı bilenler hep bilirler ki yani Köln'lüler Alaaf diye bağırırlar. Alaaf Köln şivesinden kalma bir şeydir. Bu geçmiş yüzyıllarda Köln aslında Köln'lüler daha doğrusu Ren nehrinden geçen bütün gemileri hemen hemen durdurup önce ne varsa indirtirlermiş. Ondan sonra indirtmek için de alles ab, yani her şey aşağıya, her şey güverteden aşağıya gelecek diye emir verirlermiş. Ve en iyi malları kendilerine tutup kötü malları diğer şehirlere gönderirlermiş. Onun için zaten Köln'de hep Alaaf diye bağırılır ve karnavallarda ve biz tabii ki her golden sonra da bir şarkımız var. O şarkıyı zaten Köln'le Alaaf Alaaf, yani Köln Alaaf Alaaf diye kutlarız.
Yeni sezonda takımınızdan beklentiniz nedir son olarak?
Yani ilk ona tabii girmesi çok güzel olur ama benim beklentim ligde kalabilmek. Yani 15. olmak yetiyor bu işte. Gerçekçi olmak lazım. Çünkü Köln şu anda kendisine örnek alacağı takımlar Bayern Münih veya Borussia Dortmund değil. Bir Freiburg, bir Augsburg. Bu takımlarla ancak boy ölçebiliriz.
İkinci ligden gelecek sezon birinci lige yükselmeyi başaran ilk takım oldu FC Köln. Kendisine yeni sezonda başarılar dileyelim. Baha Güngör, size de teşekkür edelim.
Ve Deutsche Welle Türkçe'nin yayını burada sona eriyor. Yarın Avrupa ve dünyadan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Mikrofonda ben Gezal Acar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.